Hocam bugünkü konumuzu A'dan Z'ye sanat eğitimi diye belirlemiştik.
Evet.
Sizin de bu konuda bolca tecrübeniz var. Bu sanat okullarına hazırlanma sürecinde genel bazı yapılan hatalar oluyor. Yanlış tercihler, eksik bilgiyle verilen yanlış kararlar ve bu bütün bir üniversite hayatını etkiliyor. Bazen tekrar yarıda bırakıp baştan sınava giren arkadaşlar oluyor. Bölümler arası geçiş yapamadığı için. Genel şöyle bir baştan alırsak hazırlık süreci, karar aşaması, konuda bize neler anlatırsınız?
Aslında şöyle bir şey var. Şimdi bu konunun en başına dönecek olursak biz işte yaklaşık bir 14-15 yıl Güzel Sanatlara hazırlık eğitimi verdik. Ve bunu yaparken de tamamen içselleştirip bir gencin hayatına dokunabilmek ve ona seçiminde yardımcı olmak gibi böyle A'dan Z'ye her şeyi ele aldık. Şimdi burada aslında en baştaki hata Ertan şu olmuş oluyor. Temelde işte aileden gelen eğitimle başlayan ve işte bizim ülkemizde maalesef işte lisede o böyle ezberci eğitimin falan hep dezavantajları var. İnsanlar bölüm seçerken, okul seçerken, kısacası hayatını şekillendirirken aile de dahil olmak üzere aslında birçok hata yapılıyor. Ve hatalar da insanlara bir şekilde ders veriyor olmalı diye düşünerek ben işte kendi öğrencilerimiz, tanıdığımız herkese ama bunları yapmayın gibi bir hikayemiz var. O hikaye birilerine eğer ibret olabilirse çok iyi olur. Çünkü kendi öğrencilerimiz, kendimiz, hani hepimiz de bir şekilde hayat değiştiren noktalar olmuş oluyor. Mesela aile dediğimiz şeyde şöyle bir durum vardı. Ya şimdiye kadar liseden mezun olacak ve sınava girecek ya ailenin içinde kalmış bir sanat eğitimi çocukları alsın diye çocuğun kolundan tutup bize getiriyorlardı. Ama çocuk istemiyor öyle bir şey. Ya da çocuk sanat eğitimi almak istiyor ancak ailesi bu işten para kazanamaz düşüncesiyle çocuğa engel oluyor. Şimdi bu her ikisi de gerçekten çok korkunç ve böyle yardım edilemez bir şey olmuş oluyor. Ancak yaşayarak, tecrübelerle ve kaybedilen zamanlarla öğreniliyor. Orada benim sadece söyleyebileceğim tavsiyem şu olur. Yani bu çok içten gelen bir şey. Her türlü bölüm için geçerli. Yani bu mühendislikte olabilir, tıpta olabilir, güzel sanatlar da olabilir. Ben asla orada şunu ayırmıyorum. Sanat eğitimi işte başka demiyorum. Çünkü meslek seçimi dediğiniz şey aslında bir şekilde evlilik gibi bir şey. Ve doğru tercihi yapmak hayat boyu sizi mutlu eder ve üstüne bir de para kazanıyor olursunuz. Ancak diğer türlü zorlamayla yapılan bir şey mutlaka lastik bir yerde patlıyor ve o iş sonuna kadar gidemiyor. Dolayısıyla yani orada ilk aşamada ailenin desteği çok çok önemli. Yani gerçekten bir çocuğun ne istediği, nasıl şekillendiği önemli. Yani onu ben kendi hayatımda şöyle anlatabilirim. Ben ilk mimar olmak istiyordum ve babam beni bir şantiyeye götürdü. O makine mühendisi ve kendi çalıştığı şantiyede bir mimar kadınla tanıştırdı ve dedi ki takıl bütün gün. Hani bakalım sevecek misin? Şimdi yani biraz çıt kırıldım bir tipim ve mimar kadının o şantiyede işçilerle konuşmaları falan hayranlık verici ama benlik değil. Şimdi bu benim hayatımda evet bir dönüm noktası oldu. Sonra bölüm araştırmaya başlayıp iç mimari olabilir. Mimarlığa da yakın derken sonra da aslında içinde çok daha farklı bir şey olduğunu keşfettim. Yani bu bir keşif yolculuğu. Anlatabildim mi? Ve dolayısıyla orada şöyle bir şey olmuyor. Bir anda böyle bu olacak ya da bu olmaz gibi bir durum yok. Sadece iyi araştırıp iyi analiz etmek gerekiyor. Hem karakteri hem de mesleği bana kalırsın. Bundan sonra da yani işte aşama aşama ilerleyen bir şey ya. Hadi aile sana çok destek oldu ve güzel sanatlar istiyor ve bir atölyeye ya da bir kursa gönderiyor. Şimdi orada da işin içine şunlar giriyor. Biz yıllarca ders verirken kurslar iyileri tenzih ederek söylüyorum. Para kazanmak amaçlı yapılan bazı şeyler var. Ve dolayısıyla orada da ister istemez öğrencileri hemen okul kazandırsın, reklam yapılsın, ertesi sene daha fazla öğrenci gelsin gibi bir beklenti. Oysa ki bizimki hayır, sindire sindire iyi çalışsın, ne istediğine tam olarak karar versin ve o okula girip o okuldan en iyi şekilde eğitimi alsın ve çıktığı zaman da mutlu olsundu bizim kafamız. Dolayısıyla şey vardır, 19 yaşında üniversiteyi kazanacak, sonra ise askere gidecek falan filan gibi şeyler. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Yapılan hatalardan bir tanesi de bu. Yani bu aceleciliğe hiç gerek yok. Hele hele sanat bölümünde bana kalırsa çok iyi karar vermek gerekiyor. Çünkü ister istemez böyle akıntıya kapılıp bir bakmışsın mezun oluyorsun. Ve ondan sonra da şu oluyor. İyi de ben bu bölümden mezun olmak istiyor muydum? Hayır deyip bazı şeyler tekrar başa sarabiliyor. Dolayısıyla bana kalırsa başta çok iyi bölümleri analiz etmek gerekiyor. Yani şu mesela çok olağan bir şey. Mimar Sinan istiyorum. Çünkü herkesin hayalinde bir Mimar Sinan mutlaka vardı. Mimar Sinan istiyorum.
Rıhtımda kahve içerek ders
Aynen tabii.
aralarında.
İşte partileri, işte limanı falan diyorum. Şimdi güzel sanatlara hazırlık süreci çok yorucu bir süreç ve şey değil yani böyle DYS oldu galiba şimdi adı. Ona hazırlanır gibi bir süreç. Hani öyle kaçayım da ben güzel sanatları hazırlanayım diyebileceğin bir kolaylıkta değil güzel sanatları girmek. Bildiğiniz sporcu gibi işte günde 8 saat çalışmak gerekiyor, her şeyini öğrenmek gerekiyor falan derken Mimar Sinan isteyen öğrenci sınav döneminde bilmem ne özel üniversitesine ya gireyim hocam ya yani tamam yeter artık hani çalıştık bu kadar Mimar Sinan olmaz zaten diyen bir zihniyette var. Şimdi bu da çok yanlış çünkü sizin mezun olduğunuz okul aynı zamanda bir kimlik. Dolayısıyla ben idealist yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani şuysa baştan şu da olabilir. Yok abi ben sadece üniversite okumak istiyorum da olabilir. Buna da saygım var ama Mimar Sinan istiyorum deyip sonradan herhangi bir okulu işte paralı da olsa ben okurum ya ya gelmesi bana kalırsa büyük bir hata oluyor. Çünkü bir süre sonra o pişmanlık olarak tekrar geri dönüyor.
Hocam genel olarak benim gördüğüm bir mantalite sıkıntısı var. Bu öncelikle insanlar neyi sevdiğini ve neyi ömrünün sonuna kadar hem severek yapıp hem de bununla hayatını geçindireceğini düşünmüyorlar. Hani genel düşünce ne para getirir, ben ne yaparsam iyi para kazanırım düşüncesi var. Ben neyi seviyorum ve bu sevdiğim şeyi nasıl hayatımı geçindirecek bir şekilde sokabilirim düşüncesi, mantalitesi bizde yok benim gördüğüm kadarıyla.
Tabii, zaten onu şöyle söyleyeyim. Eşim zaten o da celebrity tayfa, çizgi romancı Özgür Yıldırım ve ona gelen soruların
Hepimizin
çoğunu
idolü.
evet. Birçoğuna bile şey var yani işte ben de çizgi roman yapmak istiyorum ama para kazanabilir miyim? Ya öyle bir şey değil aslında gerçekten yani çok daha derin ve gerçekten bir şeyde kafa yorarak ve isteyerek yaptığın zaman zaten para kazanıyorsun. Fakat artık bizim ülkemize özgü bir zihniyet mi bu bilmiyorum. İlk başta hemen şey soruluyor para
Kaç
kazandınız mı?
para kazandın?
Evet, kaç para kazanıyorsun? Vay, hani bir de mesela şeyler var. Biz ders verirken bir de şuydu. Kafa hesabı. Oo, bu kadar öğrencileri var, şu kadar para kazan. Yani oysa ki öyle bir şey değil çünkü senin 10 tane öğrencin varsa 10 tane sorumluluk alıyorum ben ve onların hayatlarını doğru şekilde yönlendirmek adına yardımcı oluyorum. Böyle hani fıtık oluyordum. Dolayısıyla hani orada kazandığım parayla bu ölçülemez bir şey anlatabildim mi? Ama öyle bakılan bir dünyada yaşıyoruz maalesef.
Bu bizim ülkeye özgü genel bir hatalı bakış açısı sanırım. Hani her şeyin klasik bir hesabını yapma durumu var ya. Benim çocuk psikiyatri doktoru arkadaşım vardı. Hobi olarak resimle uğraşıyor ama ciddi işler de çıkartıyordu. Benim çizgi roman renklendirmeciliğinden para kazandığımı duyduğumda bir de dolar üzerinden kazandığımı duyunca o dedi tamam iPad'le mi yapıyorsun? Nasıl oluyor bu iş? Biz de yapalım o zaman falan. Kadar şey bakkala gidip ekmek alıp gelmek gibi şeymiş gibi bahsediliyor böyle.
Zaten şey de var yani orada şimdi dijital çizim ortamı da ayrı bir kaos. Çünkü sanki onu sadece o makine yapabiliyor. Hani aslında onu kullananın hiçbir olayı yokmuş gibi bir yargı var. Yani o tablet çiziyordur abi yapıyordur falan gibi bir durum var. Hata üstüne hata dediğimiz şeyler biraz bunlar. Burada da eğitim devreye giriyor ve idealizm biraz devreye giriyor. Çünkü üniversitede baktığınız zaman şöyle bir şey var. Çok değerli bir şey öğrendiğini ve bunu sorarak, merak ederek öğrenmen gerektiğini de bir kültür aslında anlatabildim mi? Yani o üniversitenin kapısından girdiğin andan itibaren ben buradan mezun olurum, 5 seneye de şu kadar para kazanırım değil. Öğretmenden alacağın, sorup daha fazla bilgi edineceğin bir kaynak var orada. Fakat ona sadece derslikler gibi bakılıyor üniversitede. Ve sonrasında da çıktığı zaman adam giriyor bir yerde operatör olarak çalışmaya başlıyor. Grafik eğitimi alıyorsun. Sanat ve tasarım adına çok önemli bir şey. Ve sonra bir yerde çalışmaya başladığında adam sana iPad aldığı için sanki onu o tablet sayesinde yapabiliyormuş muamelesi yapıyor ve o kişi de onu yutuyor. Oysa ki kendi işine saygı duydurtmak da önemli bir ayrıntı bana kalırsa. Yani ben işime değer verirsem başkasına da değer verdiririm ve bu böyle katlanarak gider gibi düşünüyorum.
Hocam az önce önemli bir şey söylediniz. Üniversiteye giren kişinin soru sorarak hocasına karşılığında bilgi elde etmesi. Genelde benim denk geldiğim bu yaptığımız etkinliklerde, çizer buluşmalarında çok görüyorum öğrencilerden. Okula gideyim, bana versin, beni piyasaya soksun. İyi okul zaten mesleğim garanti. Hiçbir şey sorgulamadan, düşünmeden, hedef ideal belirlemeden sadece sadece bu okul iyi diye genel ezber yöntemlerle çalışıp bir şekilde kendini oraya atıp sonra orada kaybolan çok öğrenci de gördüm. Siz ne diyorsunuz bu?
O öğrencinin yanı sıra bir de mesela şöyle bir kimliği var. Okula giriyor, çok büyük umutlarla giriyor. İşte mimar sınavına giriyor mesela ve çok şey alacak. Ama nasıl alacağını bilmiyor. Ve üçüncü senenin sonunda mesela kantinde karşılaşıyoruz. Şöyle oluyor. O kadar uğraştım. Hiçbir şey yok. Bomboş. Ve bomboş değil aslında. Sadece öyle bir şey var ki öğrenci öğretmeni aslında motive eden, karşılıklı olan bir durum var. Ve orada öğrenci hep hazır bilgiye de alıştığımız için liseden ya da ilkokuldan sormayı da bilmiyoruz biraz önce dediğin gibi ve araştırmayı bilmiyoruz. Dolayısıyla öğretmeni motive etmeyi de öğrenci bilmiyor ve sonuçta bakıldığı zaman da şöyle oluyor. Ya mimarsından dediler de hani bomboş geldik bomboş çıkıyoruz falan oluyor. Aslında birazcık şey var yani üniversitenin kıymetini bilip öğretmenin kıymetini bilip ki bu bütün okullar için geçerli. Ben mimar sınav üzerinden anlatıyorum çünkü herkesin bir mimar sınav hayali olduğu için oysa ki Marmara için de Yeditepe için de ve bütün okullar için de geçerli olan bir şey. Çünkü öğretmeye hevesli, idealist birçok hoca var. Ama sınıf boş ya da sınıf mental olarak da boş olabiliyor. Ve dolayısıyla da hiç kimse hiçbir şey ne alabiliyor ne verebiliyor falan gibi bir durum var. Soru sormayı öğrendiğiniz zaman aslında çok daha iyi ilerleyeceğimizi düşünüyorum.
Genel olarak evet. Herhangi bir şeyin nasıl kullanabileceğimizi tam olarak bilmediğimizden
Evet.
kaynaklı muhtemelen. En basit şey günümüzde arama motoru Google'ı bile hakkıyla kullanamayan çok büyük bir kitle var. Hani bu kitlenin üniversitede de verim almasını beklemek biraz şey oluyor durum.
Tabii,
Dediğiniz gibi öğretmenler aslında çoğu konuda yardımcı olmaya çalışan idealist hocalar da var. Bizim Eskişehir'de bir hocamız vardı genç, araştırma görevlisi. Kendi aldığı maaşını sergi açmak isteyen öğrencilerine resmen dağıtıyordu. Onların masraflarını karşılayıp onlara sergi açmalarına yardımcı oluyordu.
çok kıymetli ve çok güzel örnekler var ama maalesef çok azınlık olmuş oluyor. Çok pardon, kedi var. Maalesef biraz azınlık kalmış oluyor bu örnekler. Çünkü şöyle anlatabilirim. Biz kendi kursumuzda eğitim verirken dahi bunu çok yaşadık. Ve ilk başlarda 2003'te biz ders vermeye başladığımızdaki öğrenci kimliğiyle 2014'te ben artık dedim tamam daha fazla olmaz bu iş. Çünkü kimlik değişti. Ve o değişen kimliğe baktığın zaman insanın hevesini düşüren ve o mesela Google örneğini verdin ya biz ödev veriyorduk. Atıyorum hani böyle klasik güneşli iki insan. Ödev yapmadan geliyorlar mesela ve biz diyoruz ki nasıl yapalım? Yani nerede bulacağım işte ben güneşlenen iki insan? Google'a yazacaksın, hani bulacaksın. Google'a öyle yazdım çıkmadı. İngilizce yazsaydım. İngilizce aklıma gelmiyor. Hikayeler hep böyle yürüyor. Anlatabildim mi? Oysa orada bir kaynak var. O kaynağı kullandığın sürece cevap alabilirsin durumu. Hem internet için geçerli hem öğretmeni zorlamak adına çok geçerli. Çünkü alıyorsun. Eninde sonunda o bilgiye ulaşabiliyorsun ve o bilginin üstüne de birçok şeyi tekrar sen ekleyebiliyorsun aslında. Yani matematiği uzaktan bakınca çok basit ama maalesef hani bu canlı yayının bence en büyük avantajı o olabilir. Yani birilerinin en azından aklının köşesinde böyle bir şey yaratır çok çok iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü ben böyle hep anlatayım. Birinde bir ışık yansımını çok istiyorum. Umarım da olur.
Umarım. Bu şeyle de alakalı sanırım. Teknoloji ilerleyip herkesin elinde büyük bir kolaylık sağlayınca insanlardaki araştırma ve çabalama kapasitesi ve kabiliyetini biraz geriletiyor gibi.
Tabii
Hani bir şeye
tabii.
ne kadar kolay ulaşırsan onun için çabalaman bir o kadar zayıflıyor benim gördüğüm kadarıyla.
Ve dolayısıyla şöyle bir şey de oluyor Ertan. Herkes de biraz önce altta yorum olarak da geçti. Çok sığ bir bilgi şey var. Çok yüzeysel her şey. Çünkü zaten derinine ya gerek duyulmuyor ya da çok çabuk unutulabiliyor. Hani ona çok karar veremiyorum ama bu şey gibi Star Wars fanıyım diyen insanlara baktığı zaman aslında Star Wars'un filmini seyretmemiş. Sadece ve sadece oradaki karakterlerin figürleri ya da ne bileyim fragmanlardan biliyor. Yani
Havaşıyorlar ışıklı mışıklı.
aynen.
Genel bilgiyle.
Nasıl olsa ihtiyacı olursa internetten seyreder hesabı herhalde. Bir şekilde çok da takılmıyor, üstünde durmuyor. Bütün bilgiler için de aslında biraz bu geçerli. Yani hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor. Yazayım. Ha, tamam. Eğer ben sana bir laf dalaşına gireceksem hemen internetten bir şeyler alıp o anlık o bilgiyi kullanayım. Sonrası çok da önemli değil kafası birazcık maalesef var. Yeni nesilde diyeceğim kızacaklar bana ama öyle.
Hocam genel olarak biraz da şeyden bahsedelim mi? Bu sınava hazırlanan bir kişinin sınav öncesi geçmesi gereken aşamalardan. Ben şimdi bu etkinlikler sayesinde birçok şehirde, birçok üniversiteye, kurslara da gidip kendi gördüğüm genel eğitim seviyesi şu bizde. Sen 9 Eylül mü istiyorsun? O zaman işte HB kalemle çizeceksin. Maksimum 2B kadar koyuluk gireceksin. Figüre önem vereceksin. İmgesel orada çok zorlamıyorlar zaten. Sen Anadolu mu istiyorsun? Daha çok kar alacaksın. Mimar Sinan mı istiyorsun? Taramayı çok yapacaksın falan gibi. Genel böyle kalıplaşmış. Çıkabilecek sınav sorularının 3'e 5'e indirgenip böyle ezberletildiği, belli pozları harici hiçbir şey çizemeyen öğrencilerin olduğu kursları çok gördüm. İşini layıkıyla yapan sizin dediğiniz gibi tek tük işçilerde ise sınav ezberletme yerine çizimin temelini kavratma. Herhangi bir şeyi gördüğünü veya imgeselden, zihinden çizimin her şeyle temelini kavratıp çocuğu o şekilde sınava yollama olayını yapan çok az yer gördüm. Şimdi siz hem evde kendi çabalarıyla çalışan, işte YouTube'dan bir şeyler izleyip kendini geliştirmeye çalışan, hem kursa gitmeyi düşünen kişiler için, genç arkadaşlar için bu konuda neler öneriyorsunuz?
Şimdi şöyle bir şey var Erkan. Yani gerçekten çok can alıcı bir soru sordun. Çünkü dediğin gibi o okul şunu istiyor, bu okul bunu istiyor gibi bir şey aslında yok. Bütün okulların istediği iyi bir desen var. Ve hatta parantez içinde şöyle bir şey de söylemiş. Torpil yapılıyor mu gibi bir yargı da herkesin kafasında vardır. Ya da o güzel sanatlarda torpil yapılır gibi bir durum. Aslında iyi bir desene, yani iyi bir çizime sahip olduğun sürece her türlü okulu, her türlü sınavı, her türlü torpil varsa dahi, ki ben öyle bir şeye denk gelmedim, varsa dahi hepsini geçebiliyorsun. Önemli olan dediğin gibi ezberden ziyade bir şeyin nasıl yapıldığını tamamen çözebilmek, üç boyutlu düşünebilmek ve desen zekasını geliştirebilmek. Çünkü evet sen yaklaşık bir sene diyelim, yani Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmeyip liseden sonra sınava girmeye karar vermiş bir öğrenci bir sene çalışacak ve o sınavlara girecek diyelim. Birincisi yapması gereken şey günde en az 7-8 saat çizim yapmalı. Ve o çizimi yaparken bıkmadan, usanmadan, çünkü aslında bütün hayatını o çizimle geçireceğini düşünerek ve bunu gerçekten benimseyerek yapması gerekir ki hem okul sınavında başarılı olsun hem de sonrasında zaten başarılı olsun. Ve onu yaparken de üç boyutlu görebilme dediğim şey biraz önce şu: bir objeyi matematiksel anlamda çözümleyip onu kağıda dökebilmek, kağıda uygun ölçülerde geçirebilmek gibi ve daha sonrasında da onu figüre taşıyabilmek. Yani objede karşısında duran objeyi çözdükten sonra artık figürde onları uygulayabilme durumu var. Çünkü sınavda karşınıza imgesel sorular çıkabiliyor. İmgeseli yapabilmek için bir şeyi çok iyi tanımak gerekir ki onun hareketini çözümleyebilmek için. Anlatabildim mi? Yani herkes her gün kutu meyve suları içiyordur. Ama kutuyu analiz etmediğimiz için meyve suyu kutusu çiz dediğin zaman çizemeyen çok insan çıkar. Onu ancak 3-4 defa çizdiyse artık hiç bakmadan çizebilir. Dolayısıyla bu sadece bir meyve suyu kutusu. İnsanların yaptıkları hareketleri ve çıkabilecek kompozisyon olasılığını düşündüğün zaman çok ciddi bir çalışma gerekiyor. Ve şöyle bir şey olması lazım kesinlikle: film kareleri, yani film sahneleri dondurarak, bol fotoğraf çekerek. Çünkü kadraj dediğiniz şey bir hikaye anlatır ki çizgi romanda da, illüstrasyonda da sonradan hep aslında yaşanılan şeyler. Sınavda da istenilen şeyler genelde bu tarz oluyor. Dolayısıyla film karelerini analiz etmek, onların üzerinden çalışmak ve biraz biraz kendi tarzını oluşturmak bence çok çok önemli. Yani daha sonrasında Mimar Sinan çok karalama istiyor, Marmara şöyle istiyorum, zaten üstesinden geliniyor olur. Bana kalırsa.
Evet. Bir tarz oturtmaktan da bahsettiniz ya,
Hı.
kendi tarzını yavaş yavaş bulmak konusunda. Bu konuda da gördüğüm bir sıkıntılı düşünce var. O da çizimin temelini oturtmaya çalışan arkadaşlarda şey oluyor. Bu benim çizgim, bu benim imzam gibi olmalı olayına fazla takıldıklarını görüyorum. Çünkü daha temelini oturtma sürecindeyken yıllar sonra geleceği yer için çabalayıp zaman kaybettiklerini düşünüyorum. Bu konuda ne diyorsunuz?
Onda aslında benim tarzdan kastım biraz şu: senin dediğin şeyi çok iyi anladım. Mesela şöyle bir yanılgı da oluyor. İç mimarlık çizgisi, heykel çizgisi, yani bir de bölümlerin böyle farklı çizgileri olduğu düşünülüyor. Böyle bir şey yok. Yani sen bir ayakkabı kutusunu nasıl çiziyorsan figürü de öyle çizmelisin, mekan da öyle çizmelisin. Bu artık bir süre sonra artan olmaya başlıyor, burçin olmaya başlıyor. Diğer türlü iç mimarlık sınavına gireceğim, o zaman çizgilerimi şöyle atayım gibi bir durum çok hatalı. Tarzdan kastım o. Ve biraz önce tamamen senin dediğin soruya da dönecek olursak, orada evet biz biraz sabırsız bir millet olduğumuz için hemen, daha kimliğimiz olmadan, tarzımız olsun, dışarıdan bakan bizi hani şöyle görsün, gibi hani çizgimizde de o şey var. Ancak şunu da eklemek istiyorum. Birinin tarzını taklit ederek ilerleyip sonradan kendi tarzını oluşturan bir mantık bana göre daha doğru. Yani beğendiğiniz bir insanı taklit edersiniz, edersiniz, edersiniz ve daha sonrasında artık onu yorumlamaya başlarsınız. Bu hem daha sağlıklı hem de çok daha altından kalkılabilir bir şey. Çünkü taklit ettiğiniz kişinin çizmek zorunda olduğu şeyi yapmadıysa ortada kalabilirsin. Ama artık sen onu kendine yorumladıysan evet, o senin tarzın olmaya başlar ama dediğin gibi yani onun bayağı bir zamanı var.
Hocam sizin akademik bir kariyeriniz de olduğu için bunu sorayım size. Benim yine çok gördüğüm bir olay. Büyük bir hevesle dediğiniz gibi günde 6 saat, 8 saatlik çalışma temposuyla hazırlanıp üniversiteye girdikten sonra eline bir daha kalem almayan insanları çok fazla gördüm. Tek çizim yolculuğu üniversitenin kapısından girinceye kadarmış gibi bir yanlış algı da var.
Ya işte şu an
Buna ne dersiniz?
yani sözünü kestim. Orada şöyle bir şey var. Sanki sadece resim bölümünde çizim yapılır gibi. Ya da şu da tartışma konusu. Endüstri ürünleri tasarımı, iç mimarlık artık onlar yetenek sınavıyla değil. Diğer genel sınav seçimiyle alınıyorlar. Ve o çocuklar zorluk yaşıyor. Çünkü aslında bakıldığı zaman hangi bölüm olursa olsun eli kalem tutup zihnindekini kağıda dökebilme yetisine sahip olmalı ve maalesef çok nankör bir şey çizim dediğin. Spor gibi bıraktığın zaman çok çabuk beyin unutabiliyor ya da elin durabiliyor. Çizemeyebiliyorsun. O yüzden o üniversiteye girdikten sonra çizim bırakan insanlar eminim üniversiteden sonra da farklı mesleklere yöneliyorlardır. Ya da yine işin kolay para kazanma kısmında, ticari kısmında yer alıyorlardır. Yani benim hep bahsettiğim şey birazcık daha böyle işini severek, idealist ve başarılı bir şekilde yapmak. Başarı dediğim şey de mutluluk aslında. Yani mutlu ve istediği şekilde mesleğini yapıyor olması bence önemli.
Minimum iş maksimum kazanç çeşinde koşarken ortalama bir geliri bile yakalayamayan çok fazla insan var
Tabii
hayatta.
ki, tabii ki. Yani onlar maalesef hep gördüğümüz örnekleri çok maalesef çok daha fazla olan bir çeşit. Büyük hayallerle girdim, bundan da para kazanılmıyormuş. Tamam ya ben 3-5'e bakmadan şunu şuradan şöyle yapayım, şunu çalıştırayım, ötekini çalıştırayım. Yani kötü örnek çok fazla. İyi örnek olmasının daha fazla arzu ediyorum.
Sınava hazırlık süreci zorlu bir aşama. Bu süreç içindeki arkadaşlara kendilerini her alanda geliştirmeleri için hem görsel hafızalarını hem bileklerini daha iyi geliştirmeleri için hem gözlem yeteneklerini genel olarak her birine ayrı ayrı neler tavsiye edersiniz?
Şöyle bir şey söylemek lazım. Eğer Güzel Sanatlar Lisesi haricinde yani normal liseden çıkmış ve bir sene kendine süre biçmiş, böyle sıkıştırılmış bir eğitim düşünen insanlar için konuşacağım. Onu bir kamp gibi düşünmek gerekiyor o bir seneyi. Ve bu sadece çizim değil, bahsettiğin gibi işte bunun sineması, müziği, kitabı yani okumadan asla ve asla olmaz. Bunların hepsi böyle kompakt bir paket olarak. Hayatlarında bazı şeyleri değiştirerek çünkü oyun oynamak tamam çok keyifli ama o bir sene oyun oynamayıp kendini her alanda geliştirip çok daha sağlam bir şekilde girebilirler diye düşünüyorum. Ve sinemanın yararı ne diyeceksin? Kadraj görmek, karelere dikkat etmek, senaryo bilgisi. Çünkü bütün bunlar insanın hayal gücünü geliştirir. Oyun da oynasınlar. Çünkü oyun da hayal gücünü genişleten bir şey. Ama bunların hepsinin çok programlı olması gerekiyor. Yani o bir seneyi gerçekten iyi arkadaşlara sahip olarak kaçamak gezmeler yapmadan gerçekten hakkıyla çalışıp kendini geliştirmeleri çok önemli. Ve bunun yanı sıra şu da çok önemli. Gireceği okuldaki bölümleri iyi tanıması gerekiyor. Yani iç mimarlık ister ama o hazırlanma sürecinde aslında iç mimarlığın kendisine uygun olmayıp aslında içindeki cevherin seramik olduğunu ya da resim olduğunu fark edip dolayısıyla PlayStation'da oyun oynayacağına 3 bölüm, 4 bölüm birazcık daha fazla incelemek ya da o anlamda çalışan insanlarla tanışıp onlara fikir almak, fikir sormak bence çok daha onları besleyecektir diye düşünüyorum.
Benim hazırlık sürecinde kurstan tanıştığım, kurslara gelen daha önceden kazanmış abiler ablalar olurdu. Biz de imrenerek bakardık, aa bu okula girmiş, şöyle çizmiş falan. Çizimlerini incelerdik kurs duvarında. Benim öyle bir sürü abim ablam vardı ve onlar sayesinde bir sürü üniversitede sanat okulunda derslere girmiştim ben daha lisedeyken. Böylece hani kafamda oturmuştu nereye gitmek istemediğim, nereye gidersem mutlu olacağımı
Oh, çok
belirlemiştim
önemli bir
kendime.
şey.
Hocalar da sağ olsun hepsi izin veriyordu hani derslere katılmama, liseli olmama rağmen onlarla bir hafta boyunca okula gidip ortamı inceliyordum. Hocalarla tanışıyordum. Kimse de öyle kötü davranıp geri çevirmedi yani.
Ya zaten bana kalırsa güzel sanatların bence en avantajlı kısmı o usta çırak ilişkisi. Şimdi diğer fakültelerde fakültelerde bu çok fazla olamıyor. Çünkü kampüslerde 100 küsür kişilere ders veriliyor. Ama atölye dediğin şeyde zaten 15-20 kişi oluyor. Ve sen atölyenin kapısını çalıp ben işte biraz takılabilir miyim dediğinde onların da hoşuna gidiyor. Ve sana yardımcı olmaya, o bilgiyi paylaşmaya çalışıyorlar. Ve senin yaptığın şey çok doğru bir şey olmuş. Ve çok da güzel bir şey olmuş bana kalırsa. Fakat şimdi yine günümüze geldiğimiz zaman maalesef öyle bir şey söz konusu değil artık. Çünkü birincisi bizim okullarımızda kartla girilip 5'te okuldan çıkmak zorunda olduğumuz bir sisteme döndü. Bu da tabii ki yine öğrencilerin de biraz suistimal etmesiyle.
Benim bahsettiğim 17-18 yıl öncesi tabii.
Aynen, yani hani ben de çünkü o dönemlerde biz
Güzel zamanlar.
güzel zamanları, çünkü işte biz gece çalışmak istiyoruz. Gece 2'ye kadar atölyede kalıp sınıfça çok keyifli bir şekilde iş yapıyoruz. Fakat suistimal edilince yönetmelik değişiyor, kurallar değişiyor ve dolayısıyla o esneklikler bir süre sonra kalmamaya başlıyor. Şimdi herhangi bir lise öğrencisinin içeride tanıdığı olmadan gidip de ya ben de şöyle bir atölyenize bakayım şansı artık pek kalmadı.
Şans
Ancak
yok
senin
maalesef.
dediğin gibi üst sınıflardan birilerini tanıyor olup girip sormak, soruşturmak bence çok elde etmesi kolay ama bir o kadar da değerli bir şans bana kalırsa. Zaten
Yani mutlaka tavsiye ediyorum ben onu. Hani hiç yoktan kimliklerini girişte güvenliğe bırakıp misafir olarak katılabiliyorlar ya.
tabii
Bu
tabii
şekilde
tabii.
en azından bir üniversiteyi gezmeleri, ortamın havasını almalarında fayda var bence. Neyle karşılaşacaklarını bilsinler, keyif alacaklar mı, mutlu olacak mı orada?
Zaten şöyle bir şey var. Mesela okulların, yani şimdi işte internetten bahsettik. Instagram, işte Twitter, Facebook, hani bir sürü ve bunlarda okulların sayfaları var. O okul sayfalarından dahi ulaştıkları kişilerden kimsenin cevapsız bırakacağını sanmıyorum. Yani bu herhangi bir bilgi sorusu olur ya da ziyaret edebilir miyim? Ya sizin atölyede nasıl oluyor işler? Ödevler nasıl oluyor? Bütün bu soruların cevaplarını zaten mutlaka vereceklerdir. Çünkü sanat dediğin şey işte biraz önce dediğim gibi biraz usta çırak işi de olduğundan dolayı alttan gelen birileri eğer senin yaptığın işe merak duyuyorsa seve seve paylaşıyorsun. Yani çok.
Usta çırak ilişkisi de çırağın ustasını kovalaması
Evet,
süreci zaten.
aynen.
Usta oturup da çırağın kafasına bir şeyler zorla elemiyor.
Olmuyor, evet.
Kovalamak gerekiyor. Peki hocam siz de eşiniz Özgür abi de senelerdir eğitimler veriyorsunuz. Güzel sanatlar hazırlık yönünde. Hani bu alanda çok iyi olduğunuzu da biliyorum verdiğiniz eğitim. O yüzden şeyi sormak istiyorum. Şimdi farklı şehirlerde olan arkadaşlar bir kursun ona gerçek anlamda bir şey katıp katmayacağını nelerden ayırt edebilir? Neyi görürse uzak durup başka bir yer araştırmalı. Neyi görürse evet burası bana bir şey katar demeli. Bu arkadaşlar bunu nasıl elesin kendi başlarına?
Her şeyden önce şu soruyu ya da şunu duyduğu zaman işte hangi bölüm istiyorsun? İç mimarlık istiyorum. Ha, o zaman senin çizgin şuna çok yatkın değil. Duyduğu zaman o kurstan böyle koşarak çıkmalı bana kalırsa. Çünkü biraz önce de anlattığım gibi asla ve asla öyle bir şey yok. Ha, şu olabilir. Kimliğin buna uygun değil. Artık öğrenci tanıyorsundur ve bir şekilde onunla ilgili fikrin vardır. Ona farklı bölümleri de tanıtmak adına bu bir evet danışma olabilir. Ama onun dışında çizgin buna uygun, şuna uygun değil durumu bir kursu terk etmek için bence çok yeterli bir sebep. Onun dışında birincisi hocanın fotokopiyle değil tamamen çizerek, kağıdın üzerinde yanlışını birebir göstererek, yani orada böyle bir kara tahtada geçip de işte bunu da böyle yapacaksınız gibi olmadan, çünkü bu çok bireysel bir şey. Herkesin algısı çok farklı. Dolayısıyla benim kafamın basmadığı şeyi öğretmenim bana gelip bana söylemeli. Anlatabildim mi? Hani ortaya söylediği şey, çünkü ben üstüme alınmayabilirim. Dolayısıyla 20 kişi dahi olsa o 20 kişiyle özenli bir şekilde ilgilenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim yine denk gelip çok karşı olduğum bir şey. Şu arkadaş yeni başlamıştı. Biz onu arkaya koyalım. Nasıl olsa o seneye gelir algısı. O da çok korkunç. Çünkü hepsi aynı şekilde değerliler ve hepsinin niyeti o sene kazanmak. Bu yeni başladı. Şunu da arkaya atalım. Bunu da öne alalım. Olmamalı. Bu da bence çok önemli. Ve onun dışında Marmara'da mülakat sınavları yapılıyor. Şimdi mülakat yapılmasa dahi, yani Mimar Sinan'da yanlış bilmiyorum sam 9 Eylül'de Eskişehir'de mülakat olmuyor. Mülakat olmasa dahi bir sanat eğitimi, alttan sanat tarihi, sanatçılar, tasarım tarihi, tasarımcılar, tasarım nedir? Bütün bu soruların sorunun cevaplarını da yandan verebilen bir kurs bence çok çok daha doğru bir kurs olur. Çünkü bu sadece çizim işi de değil. Kafa olarak da eğitili olduğumuz için ve o işte biraz önce dedik ya hani bölümleri doğru seçme durumu. Aslında o bölümü doğru seçme durumu ne kadar çok bilgi alırsan o kadar ona göre şekillenmeye başlıyorsun. Yani Klimt'i tanıdıktan sonra resim çok daha cazip gelebilir gibi bir şey var, anlatabildim, ama hiç bilmediği zaman bu şekilde değerlendirmeyebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla her yönden biraz destek almaları gerekir. Kursta destek vermeleri gerekir aslında, öyle diyeyim kursun.
Peki hocam, yine akademik kariyeriniz olduğu için şunu da sorayım. Okula girdikten sonra bu arkadaşların genel olarak takılmaları gereken tavır, izlemeleri gereken yol ne olmalı? Maksimum seviyede verimi almak için kimi arkadaşlar bir rehavete kapılıp kendini kontre salıyor, kimileri çok tabansız özgüven geliştirip ona dayanarak fazla rahatlayabiliyor. Tamam ya diye. Kimileri son seneye kadar her şeyi boşlayıp son sene panik halde portfolyo toparlamaya çalışıyor. Okul bitiyor, ben meslek sahibi olmam lazım, ne yapacağım deyip oturup portfolyo çalışmaları başlıyor falan. Bunlara neler önerirsin?
Bizim zamanımızda şimdiki zaman arasında fark var. Ben bizim zamanımızda örnek vermek istiyorum. Biz 15 gün tatil dahi olmak üzere okula giden tiplerdik. Okula gidip haytalık da yapıp kantinde de takılıp ama bir şekilde okulun o sosyal çevresinden yararlanıp aynı zamanda da işimizi yaparak eğitim aldık. Dolayısıyla öyle bir şey ki biraz önce bahsettiğim gibi güzel sanatlarda usta çırak ilişkisinden dolayı hoca zaten senin bulunduğun alandadır. Dolayısıyla hocaya soruyu bahçede de sorabilirsin, kantinde de sorabilirsin, atölyede de sorabilirsin. Çok açık bir ilişki var. Ve bundan dolayı da sana ne kadar izin veriyorlarsa okula gidebilmek için o bütün süreyi okulda değerlendirmek gerekiyor. Ben evden yaparım işte ya da ben arkadaşın atölyesinde çalışırım değil. Çünkü okulun sana katacağı her anlamda çok fazla şey orada oluyor. Yani bir hocayla bir sohbet esnasında adam öyle bir şey söyleyebiliyor ki işte şu sergiye gittin mi ya da şöyle bir yarışma var o yarışmayı biliyor musun demesi dahi senin hayatına bir değişiklik yaratabilir. Dolayısıyla ben üniversitenin her şeyinden yararlanmak gerektiğini düşünenlerdenim. Ve dolayısıyla o zaman ben Perşembe, Cuma temel sanata gireyim, Türk diline girmeyeyim gibi şeyler oluyor. Genelde olsa ki öyle bir şey yok. Çünkü Türk dilinde de sana vereceği herhangi bir şey ya da senin yanına oturan adam. Çünkü o ortak dersler başka bölümden biri oturur ve onunla konuştuğun, paylaştığın ve aldığın bilgi sana başka bir yerde destek olur. Çok kendini yüceltmeden aç davranmak lazım aslında. Yani hem arkadaşla hem bilgiye hem paylaşıma çok aç olmak lazım. Hani ben öğreniyorum milletten saklayayım olmadan. Hani öyle ilkokul kafasıyla da değil. Her şeyi biraz biraz paylaşarak ve çok sosyal yaşayarak geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü güzel sanatlar bir de üniversite eğitimi olarak gerçekten keyifli 4 yıl geçiriyorsun ve sonrasında çok da bırakmak istemiyorsun eğer hakkıyla okuduysan. O yüzden insanlara da onu tavsiye ederim. Evden değil de okuldan, atölyeden yararlanarak, hocanın peşinde koşturarak gitmek bence çok daha verimli olacak.
Hocam peki konuyla bağlantılı ama doğrudan da alakalı olmayan bir şey sorayım. Kişisel bir soru biraz. Zaman yönetimini nasıl uyguluyorsunuz? Çünkü hani sizi gerçek hayatta da tanıdığım için biliyorum, 2 dakika çok boş vakti olmayan insanlarsınız. Senelerdir tanıyorum hani.
Yani
Zamanınızı nasıl en verimli şekilde kullanıyorsunuz?
ben de açıkçası şöyle bir şey var. Sabah erken kalkıp hemen yapmam gerekenleri yaptıktan sonra kitap okuyarak özellikle güne başlamayı tercih edenlerdenim. Çünkü ister istemez biraz motive ediyor. Ve onun dışında çok fazla seyrediyorum ve çok fazla okuyorum. Bu da bir enerji veriyor olduğu için sonrasını çok daha güzel toparlayabiliyorum. Bir de evden çalışıyor olmanın belki de avantajını yaşıyorum. Dolayısıyla zamanı çok daha verimli paylaştırabiliyorum. Özgür mesela daha gececi takılıyor. Ben daha sabahçıyım falan gibi de şeylerimiz var.
Özgür abi gececi olmasına rağmen o da çok fazla bir tempoya sahip, onu da takip ediyoruz. Peki hocam, genel olarak bu 4 senelik eğitim süreci içinde arkadaşlar kendini okuldaki eğitime, ödevlere, finallere, vizelere kaptırdığında bir yandan da son sene dediğim gibi bu bir portfolyo telaşı oluyor ya, genel olarak ellerinde birikmiş kendini gösterebileceği iş arayanlar oluyor. Bu konuda tavsiyeniz var mı? Genel olarak okulda size verilen şeylerden sonra benim bazı arkadaşlarım, çok takdir ettiğim kişiler, ekstradan çalışıp üstüne kendi yorumunu katıp vizeden final ödevinin haricinde proje tarzında iş koyanlar oluyor ortaya.
Bence orada şöyle
Bunu
bir şey var. Okulu Okul saatleri içinde değerlendirdiğin ve orada verimli çalıştığın zaman dışarıda gerçekten sana zaten portfolyoyu hazırlayabileceğin bir süre kalıyor artık. Yani bunu zamanında çok doğru ben de yapmadım. Ama şimdiden hani tavsiye verelim çünkü hatalar bir şekilde insanlara ders verebilir diye düşünüyorum. Evet yani içindeyken çok fark etmediğin çok hızlı geçen bir süreç oluyor. Ve dediğin gibi son sınıfa geldiğin zaman aman tanrım elimde hiçbir şey yok diyorsun. Ama aslında işte kendi mesleğimden örnek vereyim. Hoca benden bir çaydanlık istiyorsa ben o çaydanlığı 3 saatte yapıp sonra kendi istediğim bir heykelde yapacak süreyi zaten yaratabilirim. Ama onun yerine dedim de birer kahvemizi de içelim dediğin zaman zaten denge kaçmaya başlıyor.
Hocam yine genel tüm katılımcı konuklarıma sorduğum soruyu da sorayım. Yabancı dil. Bizim en büyük problemimiz yerli kaynak sıkıntısı içinde. Sayısız YouTube videosu, sayısız internette ücretsiz eğitimler, ücretli eğitimler. Hani bu kadar şeyden faydalanamamaya sebep veren bir olay. Halen daha bu İngilizce ile barışamama hali. Çoğu genç arkadaşta da görüyorum bunu. Hani bir şekilde hep ertelemiş, hep ya evet onu yurt dışına gitmek lazım. Yurt dışına gitmeden öğrenilme. Onu bir kursa gidip 2 sene 3 sene gitmek lazım. Başka türlü olmaz gibi bir algı var. Bu konuda İngilizce üzerine neler dersiniz?
Şöyle bir şey söyleyebilirim. Birincisi zaten hani bu artık üniversite eğitimi kadar maalesef gerekli bir şey. Çünkü evet yani mesela bazı sanatçılarda şöyle bir yargı var. Ben zaten dünya dili konuşuyorum, çizim yapıyorum. Evet kıymetli, evet gerçekten öyle ama bir de iletişim kurmak için gerekli. Yani dünyanın bir yerinde işini iyi yapan biri var ve iki kelime eğer onunla konuşamıyorsam bu benim için eksi. Bir şey öğrenemiyorsam yine eksi. Ve şuna da çok katılmıyorum. Kursa gitmem lazım, yurt dışına gitmem lazım. Böyle bir şey söz konusu değil. Sadece altyazı çevirerek İngilizceyi şakır şakır öğrenen öğrencim oldu. Dolayısıyla o biraz böyle bana şey geliyor, işin kolayına kaçmak gibi geliyor. Yani böyle bir bahane durumu sadece işi kolaylaştırır ya da işte beni kurtarır diye düşünüyorum. Çok da katılmıyorum açıkçası.
Benim İngilizcem şanslıydım. Hani ortaokulda dil kursuna yollamıştı baba. Sayısal derslerim hep düşük gelince bir gün karşısına aldı oturdu beni. Oğlum bak dedi hani belli ileride çok parlak bir meslek sahibi olamayacaksın galiba bu gidişle dedi. Bütün notlarım düşük gelince bari ben seni İngilizce kursuna yazdırayım da dedi hani oradan bir şey olur diye. Hakikaten sağ olsun çok faydasını gördüm sonra da. Dediği gibi de oldu. Bizde bölüme gelen Erasmus'lu arkadaşlar oluyordu. Ben rica etmiştim. Ben de Erasmus gitmek istiyorum. Bolca pratik yapabilir miyiz? Hatalarımı düzeltir misin diye. O şekilde bir sene boyunca sağ olsun bir arkadaşım vardı. Düzenli olarak söylediğim her şeydeki hataları düzeltiyordu. Beni sürekli konuşturuyordu. Onunla bölümde iletişim halinde kalarak bayağı bir dil pratiğimi ilerletmiş. Çünkü yazma ve dinlemeye aşan çoğu kişinin genel problemidir. Konuşamıyorum da. O ayrı bir pratik istiyor çünkü. Biraz da kovalamak lazım imkanları.
Şöyle bir şey de var. Çok kompleksliyiz maalesef ve hata yapmaktan çok korkan insanlarız. Çünkü dalga geçen bir yapımız var. Biz dalga geçiyor olduğumuz için herkesin de bizimle dalga geçmesinden çekinip hiç konuşmamayı tercih ediyoruz maalesef. Oysa ki hiç öyle değil. Yani insanlar sizin hatanızı tolere edip hatta düzelterek ve cesaretlendirerek destek oluyorlar. Erasmus öğrencisi ya da işte bir şekilde tanıştığın herhangi bir insan. Çünkü bu iş böyle öğreniliyor aslında. Benim de İngilizcemi geliştirmem mesela Özgür sayesinde oldu. Çünkü Özgür'ün menajerliğini yaparken bütün yurt dışında konuşmaları, işte yazışmaları falan ben yapıyorum. Ve işte sanatta yeterlilik sınavında İngilizce yeterliliği istiyorlar falan. Yani herhalde olamaz diye düşünüyorum. Çünkü sınava çalışmamışım falan. Özgür sayesinde kazandım. Aslında çok kolaymış. Böyle diyor aydınlanma geldi. Yani aslında çok böyle sıkıştığın zaman mutlaka bir şekilde bir çıkış noktası insan buluyor. Orada istemek devreye giriyor. Çünkü o yazışmaları ben yapacaktım. Çünkü Özgür çizmekle meşguldü ve böyle sıkıla sıkıla zar zor hatta birçok yerde saçmalayarak yapmama rağmen Türkiye'deki sınavı geçebildiğime göre herhalde biraz İngilizce öğrenebildim diye düşünüyorum. Dolayısıyla
İngilizce
evet.
bir opsiyon değil sanırım artık. Günümüzde zor. zorunluluk gibi demiş
Evet.
arkadaş.
Evet.
Kesinlikle.
Aynen öyle.
Kesinlikle. İngilizce bilmediğiniz sürece doğru düzgün bir arama bile yapamıyorsunuz. Hani görsel ararken en basitinden
Tabii,
veya
tabii
bir
ki.
kaynak, bir video ararken. Evet hocam, demek istediğiniz bunlardan bahsetmedik ama şunları da tavsiye ederim dediğiniz veya genel son böyle kapanış cümleleriniz var mı?
Sadece şunu son olarak söyleyebilirim Ertan. En başında bahsettik ki işte güzel sanatlara girmek aslında çok önemli değil. Sadece doğru tercihi yapıp doğru şekilde girmek ve doğru şekilde eğitim almak önemli. Tavsiyem şu olur. Okumuş olmak için, üniversiteli olmak için okula girmeyin. Gerçekten istediğiniz, hani o hayatınızın aşkını bulduğunuzu fark ettiğiniz an belki 5. sene bile olsa 5. senede girin ama ona girin. O bölümü seçin. O bölümde okuyun. O okulda okuyun. Bunun katkısı gerçekten bir hayat olmuş olacak. Çok çok önemli. Son söyleyebileceğim bu. Vazgeçmesinler yani.
Çalışmaya, çabalamaya devam.
Evet.
Öğrenmeye bir
Aynen.
ömür devam.
Evet, kesinlikle.
Çok teşekkürler
Ben
hocam.
teşekkür
Aşırı
ederim.
keyifli bir sohbet oldu.
Teşekkür ederim. Sağ
Vakit ayırdığınız için, katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum.
ol. Umarım yararı olmuştur birilerine. Teşekkür ederim.
Mutlaka.
Teşekkür
Kendinize iyi
ederim.
bakın.
Sen de çok
Görüşmek
güzel.
üzere diyorum. İyi akşamlar.